Ayrım 40.
Sovyetler Birliği'nde parti bir değişim aracıdır. Onun başlıca ödevi, Rus halkına devrimden beri girişilen ekonomik, sosyal ve teknik dönüşümlerin, mülkiyet rejiminin değiştirilmesi, bir ağır endüstrinin yaratılması, köy bölgelerinin makinelerle donatılması, tarım metotlarındaki reformlar, endüstri merkezlerinin doğuya nakli ve benzeri gerekliliğini anlatmaktır. Parti kütleleri girişilen değişikliklerden yana çekebilmek için onların doğal pasifliklerini, köklü tutuculuklarını yenmek zorundadır. Böylece inandırma, zorlamayı, kulakların tasfiyesi sırasında köylerde buna başvurmak gerekmiştir, lüzumsuz kılacaktır. Parti kendi üyelerinin atalet ve tutuculuk eğilimlerini de yenmek mecburiyetindedir. Çünkü toplulukta doğal bir durgunlaşma eğilimi mevcuttur. Parti birçok kereler değinmiş bulunduğumuz bu sosyal enerji kaybı kanununu yenmelidir. Parti gerçek bir sürekli devrim aracı ve rejimin hareketsizleşmesini önleme çabasının bir ifadesidir. Partinin ayıklama mekanizmasının, iç yapısının, temizliklerinin ve devamlı kendi kendini tenkit faaliyetinin amacı partiyi doku sertleşmesinden korumaktır. Çünkü partinin kendisi de rejimi böyle bir sertleşmeden koruma zorundadır. Faşist partilerin rolü resmen bunun aynı, uygulamada ise tamamen karşıtıdır. İktidarın ele geçirilmesi sırasında faşizm bol bol devrimcilik ve solculuk edebiyatı yapar. İktidara geldikten sonra ise tam bir değişiklik olur ve parti temelli bir tutucu tutum takınmak zorunda kalır. Şüphesiz faşizm ayrıntılara ilişkin birçok reformlarla uğraşır. Fakat rejimin ekonomik ve sosyal yapısına dokunmaz. İşçi sınıfı egemenliğini önlemek üzere büyük ve küçük burjuvazinin giriştiği çabanın bir aracı olan faşizm, burjuva iktidarının gerçek temellerini muhafaza eder. İktidarın ele geçirilmesinden sonra devrimcinin tutucuya dönüşmesi, zaferi izleyen temizlikleri ve sonra da partinin uyutuluşunu açıklamaktadır. Gerek Almanya'da gerek İtalya'da milisler uğrunda dövüşmüş oldukları reformları zaferin ertesinde hükümetlerinden istemişlerdir. Her iki ülkede parti üyeleri açıkça ikinci devrimden söz etmişlerdir. Popolo di Lombardia 13 Ocak 1923'te devrimi yaptık, gerekirse işe yeniden başlamaya hazırız demekteydi. Almanya'da 1933 yılı ortalarında hücum kıtalarının toplantılarında Nazi programının sosyalist bölümü üzerinde ısrarla duruluyordu. Milis şeflerinin 1 Temmuz'da Bad Reuenhall'da Bavyera yaptıkları bir toplantıda Hitler, İkinci bir devrim dalgasına bütün gücümle karşı koyacağım tarzında sert bir konuşma yapmak zorunda kalmıştı. Faşist liderler zaferlerinden sonra ordularının devrimci istekleriyle ki iktidara gelebilmek için bu istekleri kendileri beslemişlerdi. İktidarlarının gerçek temelini teşkil eden büyük, orta ve küçük burjuvazinin tutucu dilekleri arasında sıkışıp kalmışlardır. Dolayısıyla partinin egemenliğini önlemek için ilkin onun dinamizmini kırmak, sonra da en gerici unsurların hakimiyetinden kurtulabilmek için partiyi belli ölçüde yeniden güçlendirmek gibi dolambaçlı yollara başvurmuşlardır. Görülüyor ki faşist tek parti esas itibariyle rejimin dengesini sağlamaya yaramakta, bu da partinin rolünün sınırlı olmasını gerektirmektedir. Komünist ve faşist rejimlerin enerjilerini farklı yönlere çevirmeleri, tek parti anlayışındaki ve partilerin rolünün kapsamındaki bu farklarla açıklanabilir. Totaliter sistemlerin yapısı bu partileri belli bir iç gerilimi devam ettirmek zorunda bırakır. Vatandaşların inançlarını sürdürecek ve kayıtlamaları meşrulaştıracak devamlı bir coşku atmosferi içinde yaşamaları şarttır. Bir komünist rejimde bu gerilim daha çok içe dönüktür. Partinin dinamizmi devrimci niteliktedir. Amaç sosyalizmi kurmak, üretimi arttırmak, köyleri modernleştirmek, plan hedeflerini aşmaktır. Faşist bir sistemde ise bu enerji dışa dönüktür. Emperyalist ve savaşçı karakter taşır. Faşizmin gelişmesinin, ordunun rolünün büyümesine, savaşın yüceltilmesine, hayat alanı isteğine yol açması rastlantı sonucu değildir. Rejimin kanunu budur. Sovyetler Birliği'nde ise komünist nitelik Rus milliyetçiliğinden üstün olduğu sürece bu düşünceler barışın geleceği bakımından güven verici sayılabilir. Ancak burada iki nokta gözden kaçırılmış oluyor. Birincisi, komünizm kendisini kesin ve tam zafere tek bir ülkede değil, ancak dünya ölçüsünde ulaşabilecek uluslararası bir doktrin olarak ilan etmektedir. İkincisi, ne kadar köklü ve derin olursa olsun, devrim mutlaka bir gün sona erecek, böylece iç dinamizmi de sönecektir. Bununla birlikte halen ve daha bir süre bu iç dinamizm, rejimin istikrarına yetecek bir gerilim durumunu tek başına sürdürebilecek güçte görünmektedir. Dolayısıyla şu an için emperyalizm ve savaş komünist siyasal yapının doğal ve zorunlu sonucu değildir. Komünist tipte bir tek partinin otomatik şekilde barışçı olması gerekmez. Fakat hiç değilse bir süre için böyle olması mümkündür. Faşist tipte bir tek partinin ise barışçı olmasına imkan yoktur. Tek parti ve demokrasi. Tek parti ve demokrasi terimlerini yan yana getirmek birçoklarına kutsallığa saygısızlık gibi gelecektir. Ne gam, problem böyle bir eşlendirmenin bazen gerçeğe uyup uymadığını bulmaktadır. Bütün bilimler kutsallığa saygısızlıkla işe başlarlar. Tek partinin komünizm ve faşizmden başka tipinin mümkün olmadığı yolundaki yaygın kanaat, problemi büyük ölçüde karıştırmıştır. Böyle bir kanaat gerçeğe uygun değildir. Aslında yukarıda tanımladığımız anlamda faşizm kavramı, aşağı yukarı Hitler Almanyası'nın ve Mussolini İtalya'sının, hatta terminolojiye rağmen bunlardan daha çok ilkinin, siyasal rejimlerine uygun düşer. Buna karşılık bugünkü Portekiz'in siyasal rejimine uygun düşmez. 1923'ten 1950'ye kadar Türkiye'de cari bulunan rejime daha da az uyar. Hele günümüzde ABD'nin güney devletlerinde mevcut olan sistemden büsbütün farklıdır ve benzeri. Örneğin toplama kamplarını ve terörü, tek partiden ayrılması mümkün olmayan usuller olarak düşünmek, olgular hakkında yanılmak demektir. İtalya'da bile savaştan ve sahte 1943 Cumhuriyeti'nden önce toplama kampları ya da gerçek bir terör mevcut olmuş gibi görünmemektedir. Faşizm kavramı içerisinde ulusal yaratılışa dayanan ayrımlar yapmak gerekir. İtalyan ve Alman faşizmleri arasında İngiliz ve Fransız parlamenter rejimleri arasındaki kadar farklar vardı. Hatta nasyonal sosyalizmle komünizm arasındaki farkların birçoğu da Alman ve Rus yaratılışları arasındaki farklardan başka bir şey değildir. Faşizmin birçok çeşitleri mevcut olduğu gibi faşist olmayan tek partiler de vardır. Faşizm deyimi ancak totaliteler tek partilere, komünizm dışında uygulanabilir. Oysa ne bütün tek partiler totaliterdir ne de bütün totaliter partiler tek partidir. Totaliter partilerin pluralist bir rejim içerisinde de mevcut olabileceklerine yukarıda değinmiştik. Örneğin günümüzde Fransa ve İtalya'daki komünist partiler. Şüphesiz bunların varlığı pluralizmin yapısını değiştirir ve ona karşı açık bir tehdit meydana getirir. Çünkü her totaliter partide tek parti haline gelme yolunda doğal bir eğilim vardır. Buna karşılık bazı tek partiler gerek felsefeleri gerek yapıları bakımından gerçek anlamda totaliter değildir. Bunun en iyi örneğini 1923'ten 1946'ya kadar Türkiye'de tek parti olarak faaliyet göstermiş bulunan Cumhuriyet Halk Partisi sağlamaktadır. Bu partinin başta gelen özelliği demokratik ideolojisindedir. Bu ideoloji hiçbir zaman faşist ya da komünist kardeşleri gibi bir tarikat ya da kilise niteliği taşımamış, üyelerine bir iman ya da bir mistik empoze etmemiştir. Kemalist devrim özü bakımından pragmatiktir. Ödevi Orta Doğu uluslarının modernleşmelerini önleyen başlıca engele, yani İslamiyet'e karşı mücadele ederek Türkiye'yi batılılaştırmak olmuştur. Partinin yönetici kadrolarının antiklerikal ve akılcı tutumu onları açıkça 19. yüzyıl liberalizmine yaklaştırmıştır. Milliyetçilikleri bile 1848'de Avrupa'yı çalkalandırmış olan akımdan pek farklı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu zaman zaman Fransız Radikal Sosyalist Partisi'nin altın çağındaki tutumuyla kıyaslanmıştır. Böyle bir kıyaslama hiç de saçma değildir. Adanın cumhuriyetçi oluşu bile bu partiyi 20. yüzyılın otoriter rejimlerinden çok Fransız devrimine ve 19. yüzyıl terminolojisine yaklaştırmaktadır. Konvansiyon örneğine uygun olarak bütün iktidarı Büyük Millet Meclisi'ne veren ve ayrı bir yürütme organı kurmayı reddeden Türk Anayasası da bu benzerliği doğrulamaktadır. Sözü geçen anayasanın tümü onda kuvvetle ifade olunan ulusal egemenlik ilkesine dayanır. Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Faşist rejimlerde her gün rastlanan otorite savunusunun yerini Kemalist Türkiye'de demokrasi savunusu almıştır. Bu da halkçı ya da sosyal diye nitelendirilen yeni bir demokrasi değil, geleneksel siyasal demokrasidir. Parti yöneticilik hakkını siyasal elit ya da işçi sınıfının öncüsü olma niteliğinden yahut da liderinin tanrı iradesine dayanışından değil, seçimlerde kazandığı çoğunluktan almıştır. Seçime sadece bir tek adayın katılması dolayısıyla bu çoğunluğun garantilenmiş olması işin başka bir yönüdür. Bu durum bile bir ideal olarak değil, geçici ve esef verici bir zorunluluk olarak gösterilmiştir. Türk tek parti sistemi hiçbir zaman bir tek parti doktrinine dayanmamış, tekele resmi bir nitelik vermemiş, onu sınıfsız bir toplumun varlığıyla ya da parlamenter çekişmeleri ve liberal demokrasiyi ortadan kaldırma arzusuyla meşrulaştırmaya çalışmamıştır. Sahip olduğu tekelden dolayı daima rahatsızlık hatta utanç duymuştur. Türk Tek Partisi bir suçlu vicdanına sahip olmuş ve bu noktada kendilerini taklit edilmesi gerekli modeller olarak gösteren faşist ya da komünist kardeşlerinden ayrılmıştır. Parti liderlerinin gözünde tekel, Türkiye'deki özel siyasal durumun bir sonucu olmuş ve çok partili sistem ideal olmakta devam etmiştir. Kemal, çeşitli fırsatlarda bu tekele bir son vermeye çalışmıştır ki, bu olgu tek başına bile derin bir anlam taşımaktadır. Hitler Almanya'sında ya da Mussolini İtalya'sında böyle bir şey düşünülemezdi. 1924'te Kazım Karabekir'in Terakkiperver Fırkası, ilk pluralizm 1924'te Kazım Karabekir'in Terakkiperver Fırkası ilk pluralizm denemesini teşkil etmiş, 1925'te Kürt isyanından sonra sıkı yönetim ilanı ve terakkiperver milletvekillerinin meclisten ihracı ile buna son verilmiştir. 1939'da Kemal, arkadaşı Paris elçisi Fethi Bey'i özel olarak davet ederek ona ansızın bir serbest fırka kurdurtmuştur. Fakat bu muhalefet partisi rejimin bütün düşmanlarının, özellikle laiklik aleyhtarlarının ve dinci mutaassıpların birleşme yeri haline gelmiş ve böylece serbest fırka fesholunmuştur. 1935'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin rızasıyla birçok bağımsız şahsiyetlerin seçilmeleri sağlanmıştır. Bir muhalefet yaratma yolundaki bu çabalar çoğu zaman gülünç karşılanmışsa da bunlar her şeye rağmen Kemal rejiminin pluralizme üstün bir değer tanıdığını ve pluralist bir devlet felsefesi çerçevesinde faaliyet gösterdiğini ifade etmektedir. Öte yandan Türk Tek Partisi'nin yapısında da totaliter bir taraf yoktu. Bu yapı ne hücrelere ne milise, hatta ne de gerçek anlamda ocaklara dayanıyordu. partiyi yöneticilerin üyelerden daha büyük önem taşıdığı bir komite partisi olarak dahi kabul edebiliriz. Şüphesiz parti kütlelere siyasal eğitim vermek amacıyla birçok açık toplantılar, halk meclisleri ve kongreler tertiplemişti. Fakat söz konusu kütleler örgütü bakımından pek eski tipte kalan ve bu yönden de faşizmden çok radikal sosyalizme yaklaşan partiye doğrudan doğruya üye olarak alınmıyorlardı. Şunu da eklemek gerekir ki üyelik herkese açıktı. İhraç ve temizlik mekanizması mevcut değildi. Üniformalar, geçit resimleri ve sert bir disiplin yoktu. Gerçekten parti içi demokrasi oldukça ileri görünmekteydi. Resmen her kademedeki bütün yöneticiler seçimle iş başına geliyorlardı. Uygulamada da seçimler pluralist sistemlerdeki partilerde olduğundan daha yolsuz cereyan eder görünmüyordu. Nüfuzlu kişiler etrafında birçok hiziplerin faşist metotlara göre tasfiye edilmeksizin kurulabilmiş olmaları da kayda değer. Örneğin İsmet İnönü ile Celal Bayar arasındaki rekabet daha Atatürk'ün sağlığında ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde başlamıştı. Bu son nokta özellikle önemlidir. Hizipler bir tek parti içerisinde serbestçe gelişebildikleri takdirde tek parti siyasal rekabetleri ortadan kaldırmaksızın sınırlayan bir çerçeveden ibaret kalır. Tek parti dışında yasaklanan pluralizm parti içinde yeniden doğar ve orada da aynı rolü oynayabilir. Örneğin Amerika'nın güney devletlerinde uygulamada tek parti durumunda bulunan Demokrat Parti'nin iç bölünmeleri o şekildedir ki, ön seçim sistemi sayesinde parti faşizmden çok klasik demokrasiye yaklaşmaktadır. Bunlar hakkında iki parti ve çok parti sistemleri arasındaki temel ayrımı uygulamak mümkündür. Şu halde bir tek partinin bir çeşit siyasal demokrasi ile bağdaşabileceğini düşünmek mümkündür. 1946 öncesi Türkiye bu aşamaya erişmiş değildi. Kemalist rejim faşist olmamakla birlikte demokratik de sayılamazdı. Uygulamada seçimler tek bir aday hakkında yapılan plebisitlerden ibaret kalıyordu. Temel siyasal özgürlükler de çok sınırlı nitelikteydi. Portekiz sistemi hakkında da aynı şeyler söylenebilir. Burada da tek parti, ulusal birlik, daha kötü örgütlenmiş olmasına ve rejim içinde çok daha silik bir rol oynamasına rağmen Türk Cumhuriyet Halk Partisi'ne benzer bazı özellikler taşımaktadır. Eğer demokrasi ile tek parti sistemi arasında bir düşümdeşlikten söz edilebilecekse bu statik düzeyden çok dinamik düzeyde mevcuttur. Nasıl ki pluralist sistemde faaliyet gösteren totaliter partiler hakkında gücül, virtual, tek parti deyimini kullanabiliyorsak, aynı şekilde bazı tek partiler hakkında da gücül pluralizmden söz etmek mümkün görünmektedir. Dolayısıyla bu partiler demokrasi yolunun bir aşaması olarak kabul edilebilirler. Bu konuda pluralizmin daha önce mevcut olduğu eski demokratik rejimlerde kurulmuş olan tek partilerle zaten otokratik bir sistem altında bulunan ve hiçbir zaman gerçek bir pluralizmden geçmemiş olan ülkelerde kurulmuş tek partiler arasında temel bir ayrım yapmak gerekir. Almanya ve İtalya birinci tipe, Sovyetler Birliği ve Türkiye ikinci tipe uygun düşer. Bu iki durumda tek partinin anlamları açıkça farklıdır. İkincisinde tek parti, eski yapılı bir otokrasinin modernleştirilmesini ifade eder ve pluralist sistemlerdeki partilerle hemen hemen aynı anlamı taşır. Tıpkı onlar gibi tek partide geleneksel bir aristokrasinin yerine halktan çıkmış yeni bir elit getirmeye çalışır. Tek parti sisteminin kurulması, belli bir sosyal eşitlik yaratan ya da hiç değilse önceki eşitliği azaltan, ilerici tipte gerçek bir devrimi beraberinde getirir. Bu anlamda yeni sistem eskisinden daha demokratiktir. Buna karşılık tek parti pluralizmin yerine geçtiği takdirde demokrasiyi ortadan kaldırır ya da zayıflatır. Tek partinin dinamik telakkiyi, onun sadece geçmişini değil, geleceğini de hesaba katmak zorundadır. Burada geçici ve sürekli tek parti sistemleri yahut daha doğrusu geçici olduklarını ileri süren tek partilerle sürekli olduklarını ileri süren tek partiler arasında bir ayrım yapmak gerekir. Bunlardan ikincisinin antidemokratik niteliğinden şüphe edilemezse de birincisinde durum farklıdır. Bu konuda her şeyden önce tam bir komünist rejimin kurulabilmesini sağlamak için geçici bir proletarya diktatörlüğünün zorunlu olduğunu savunan Marksist-Leninist doktrinlere başvurabiliriz. Bu doktrinin sağlam bir temele dayandığı muhakkaktır. Her gerçek sosyal dönüşüm, eski yönetici sınıfların direnmesini kırmak ve böylece yeni bir yönetici sınıfın doğuşunu sağlayabilmek için otoriter bir dönemi gerektirir. Rus Komünist Partisi'nin tekeli proletarya diktatörlüğü aşamasıyla sınırlı kaldığı ölçüde normaldir. Ancak Rusya'da son birkaç yıldır kendini gösteren ve tek partiyi kuruluş dönemine ait geçici bir olgu değil, sınıfsız toplumun yapısına uygun düşen sürekli bir olgu sayma yolundaki eğilimler endişe uyandıracak mahiyettedir. Bu demokratik evrim şansını tamamen ortadan kaldırmış olacaktır. Öte yandan tek partinin geçici niteliğini açıkça ilan eden ve onu pluralizm yolunda zorunlu bir aşamadan ibaret sayan bir rejim, potansiyel bir demokrasi olarak kabul edilebilir. Şüphesiz sözlerin yanında eylemlerin de olması gerekir. Partinin sert yapısının ve totaliter mahiyetinin, rejimi gerçek demokrasinin ana unsurları olan rakiplerine ve muhalefete saygı yönünde gelişme olanağından büsbütün yoksun bırakmaması şarttır. Hükümetler için vaatlerin maliyeti sıfırdır. Demokrasinin yarın geleceğini söylemek, eğer onu kurmak için bugünden zayıf da olsa bir çaba gösterilmiyorsa hiçbir anlam taşımaz. Potansiyel demokrasi fikri tebessümle karşılanabilir. Pluralizm yönünde gelişen bir tek parti fikri şüphe uyandırabilir. Ancak her iki fikir de olgusal bir temele dayanmaktadır. Bu temel 1950'de muhalefetin barışçı zaferiyle sonuçlanan 1923 sonrası Türk evrimidir. Türkiye engelsiz ve sıkıntısız şekilde tek parti sisteminden pluralizme geçmiştir. Bugün o Orta Doğu devletlerinin en demokratik olanı, feodal klanlar, bir avuç aydının yönettiği hayali gruplar ya da fanatik dinsel tarikatlar yerine gerçek partilere sahip bulunan tek Orta Doğu devletidir. Türkiye örneği büyük önemine yakışır bir ilgi uyandırmış gibi görünmemektedir. Uzak Doğu'da olduğu gibi Orta Doğu'da da klasik demokrasi yöntemlerinin başarı kazanamadığı açık bir gerçektir. 12. yüzyıl Avrupa'sında parlamentoların işlemelerine imkan yoktu. Bugün de parlamentolara sahip kılınan ulusların bazıları aşağı yukarı aynı gelişme evresindedir.